Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 18 Aralık Pazartesi bugün, yeni bir haftada dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine gündem yoğundu bu hafta sonu. Epey Orta Doğu'dan küresel manada Amerika ile Rusya ilişkileri açısından, Orta Doğu'ya etkileri açısından dikkat çekici mesajlar, gelişmeler gerçekleşti. Bugün Amerika'da Donald Trump yönetiminin yeni ulusal güvenlik stratejisi açıklanacak. Türkiye ile ilgili buna dair tartışmalar var. Müslüman kardeşlere tutumunu sertleştirmesi bekleniyor Amerikan yönetiminin, ya da böyle bir kimi çevrelerde böyle bir beklenti olduğunu belirtmek lazım. Suriye savaşının siyasi müzakere evresine geçmesiyle sahada yeni gelişmeler var. Rusya ile Amerika arasındaki bilek güreşinin sürdüğünü devam ettiğini söylemek lazım. Ama Türkiye, Rusya, İran ortaklığında yeni şekillenen gelişmeler var. Kudüs BM Güvenlik Konseyi'nde Kudüs tasarısı Mısır'ın hazırladığı gündeme taşındı. Bu da Orta Doğu'nun her şeyin odağındaki önemli bir meselesi. Bugün hepsinden size başlıklar aktaracağım. Tabii programın ikinci yarısında da Yine IŞİD sonrası bölgedeki dengelere bakacağız. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Ocak'ta toplanacak. Afrin meselesi var. Geçen hafta hem Amerikalı üst düzey generaller geldi, hemen arkasından Rusya Genelkurmay Başkanı geldi Ankara'ya ve Afrin'le ilgili epeydir konuşuluyor artık. Biraz da alıştık, Türkiye'nin olası müdahalesinden bahsediliyordu. Mümkün mü Suriye Kürtlerinin Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılması bekleniyor. Bütün bu başlıkları Fehim Taştekin'e bağlanacağız. Gazeteci ve yazar, bölgeyi yakından takip eden önemli uzmanlardan ve kendisine soracağız. Ne pişiyor Orta Doğu'da diye. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up'tan rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce geçen hafta en çok tartışılan meseleden, Kudüs'ten başlayalım. Birleşmiş Milletler kararlarında yer almasa da Amerikan yönetimi tek taraflı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını Donald Trump'ın ağzından duyurdu ve geçen hafta bunun yankılarıyla geçti. İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü zirvesi toplandı İstanbul'da ve bunun sonuçlarını tartıştık. Şimdi tabii teşkilattan, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bir çağrı niteliğinde, bir bağlayıcılığı da bulunmayan, yaptırım gücü de olmayan bir karar çıktı ama Birleşmiş Milletler'e meselenin taşınması söz konusu. Mısır bir tasarı kaleme aldı. Tek sayfalık kısa bir metin. Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısıyla yapısına değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir gibi genel bir ifade içeriyor ve bunun içerisinde tabii Donald Trump'ın açıkladığı Kudüs açıklaması yok, Amerika'ya bir atıf yok, ama bu genel ifadenin bağlayıcı olması dolayısıyla Amerika'nın mesela Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyamamasını getirmesi umut ediliyor. Tabii Amerikan yönetimi kendi açıkladığı kararı veto etmeden durabilir mi? Bu bir soru. Büyük olasılıkla Amerikan yönetimi, Nikki Haley BM'deki daimi temsilcisi, veto edecek ve daha sonra da bunun genel kurula veto edilirse eğer, genel kurula yansıması söz konusu olabilir. Türkiye gibi ülkelerin de bunu zorladığını anlıyoruz. Cumhurbaşkanının da açıklamaları olmuştu bu yönde. Türkiye Kudüs'te elçilik açacağız. Bir dakika, inşallah büyükelçiliğimizi de orada açacağız demiş Cumhurbaşkanı. Kudüs'te Türkiye'nin başkonsolosluğu olduğu bilgisini paylaşabilirim sizinle. Asıl Türkiye Büyükelçiliği Tel Aviv'de tabii. Filistin'de bir büyükelçiliği yok Türkiye'nin, ama hükümet kanadından yapılan açıklamalarda Kudüs Başkonsolosluğu Filistin'le ilişkileri düzenleyen bir başkonsolosluk. Başbakan Binali Yıldırım Filistin nezdinde elçimizdir. Biz öyle muamele ediyoruz. Bu anlamda tekiz demiş. Bildiğim kadarıyla Kudüs'te elçilik yok. Başkonsolosluk var ama hükümet böyle kabul ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin çıkışları sorulmuş Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a. Acaba Fransızlar da o bölgede tabii etkili güçlerden birisiydi geçmişte. Ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlamıştı Fransa Cumhurbaşkanı. İslam İşbirliği Teşkilatı kararına, çağrısına daha doğrusu uyacaklar mı diye. Fransa şimdilik Büyükelçiliğini Tel Aviv'den başka bir şehre taşıma niyetinde değil. Yanıtını vermiş Fransız Dışişleri Bakanı. Yeni müzakerelerin sürecin gidişatına bakarak değerlendireceklerini söylemiş. Kapı açık demek bu aslında. Şu an taşımıyorlar ama böyle bir kapı açılabilir demek. Diğer yandan Amerika'nın Suudi Arabistan'la birlikte yeni bir barış girişimi çabası içerisinde olduğu fısıltıları var, öyle diyelim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir gibi bir ifade kullanılmıştı. Tabii eski kenti içeren, yani bütün bu tarihi mekanların, Yeniden Doğuş Kilisesi'nin, Ağlama Duvarı'nın, El Aksa'nın, sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar, Yahudiler, herkes için kutsal yerlerin bulunduğu eski kent Doğu Kudüs tarafında kalıyordu. Şimdi tabii bu yeni girişimde Trump yönetimi olası bir barış anlaşmasında Ağlama Duvarı'nın İsrail'in parçası ilan edilebileceğini söylüyorlar. İsraillerse bunların hiçbir önemi yok, Kudüs zaten bizim diyorlar. Aslına bakarsanız sağdaki durum da biraz öyle. Bu durumun dengeleri bir çatışmasız barış masasında değişebilecek tarzda dengeler mi? Bölgeyi çokça kez ziyaret etmiş birisi olarak söyleyebilirim ki bu imkansız. Evet, şimdi en son İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Mahmut Abbas'ı Tahran'a davet ettiği bilgisini paylaşayım. İran'da etkisini Filistin meselesinde arttırmaya çalışıyor. Özellikle direniş cephesi diye adlandırdıkları cepheyi harekete geçirme gayreti olduğunu biliyoruz biz, İran ve Hizbullah kanadının. Bu gelişmeler olurken bu arada Filistin asıllı milyarder iş adamı Sabih El Masri gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı. Nerede? Suudi Arabistan'da. Çok dikkat çekici, son dönemde Suudi Arabistan'ın her yerde parmağını görüyoruz. Burada da aslında Ürdün'le çok alakası olduğu belirtiliyor. Filistin yönetiminin de önemli para kaynaklarından birisi olduğu söyleniyor kendisinin. Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddialarıyla, başlıklarıyla bir yeni operasyon başlatılmıştı. Varlıklı prenslere ve iş adamlarına karşı. Böyle Filistin asıllı bir Ürdün merkezli Arap Bankası'nın da başkanı olan Sabih Masri'nin bir ara gözaltına alınması ve daha sonra bırakılması dikkat çekici olmuş. Evet, İsrail'den Türkiye'nin tutumuna dair açıklamalar olduğunu belirtelim. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman aşırı sağcı kanattan ekonomik ilişkilerin gözden geçirmesi çağrısı yapmış Türkiye'ye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç aydır İsrail'e karşı provokasyon yaratmak için her fırsatı kullandığını söylüyor. İlişkilerimizde pek çok şeyi gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum demiş. Aynı zamanda özellikle, daha doğrusu, Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak boru hattının inşası Türkiye üzerinden yapılmamalı, bu stratejik hata olur diye de bir ifade kullanmış. Türkiye'de bu Filistin meselesi tartışmalarında, daha doğrusu Kudüs tartışmalarında en çok da İsrail'le ekonomik anlamda hiçbir ilişkinin zarar görmemesi, çok yüksek perdeden eleştiriler İsrail'e getirilse de Türkiye hükümetinden, pratikte hiçbir yansımasının olmaması öne çıkan bir unsur. Şimdi Lieberman'dan böyle bir şey gelmiş. Bu arada Amerikan Başkanı Evangelik Kanadı temsilciler Amerikan yönetiminde Başkan Yardımcısı Mike Pence İsrail ziyaret edecek çarşamba günü. Ağlama Duvarı'na acaba resmi protokole dahil edecekler mi diye bakılıyordu ama hayır, özel bir ziyaret olacakmış. Hep böyle yapılıyor zaten. Trump'ın aldığı kararın pratikte sahada fazla bir şey değiştirmeyeceği, elçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınamayacağı yorumları var. Yani Trump da çok yuvarlak konuştu diyenler var. Hani resmiyete dökmeden belki teskin etmek mümkün olabilir mi görüşleri vardı. Bu belki bu ziyaret bu bağlamda bir yere konulabilir. İsrail ziyaretindeki protokol detayı olarak görülebilir. İsrail'den bir de son olarak Tel Aviv'de cumartesi günü binlerce insanın 3. haftasında utanç yürüyüşü yaptığını belirtelim. Benjamin Netanyahu 7 kez polise ifade vermişti. Yolsuzlukla itham ediliyor. İş adamlarından para aldığı, medya patronuyla, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı gibi ithamlar var. Rüşvet, yolsuzluk ithamları çok ağır hakkında. Bir de İsrail'de yeni bir tasarı hazırlanıyor. Polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili soruşturmalarda savcılara dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan bir yasa bu. Netanyahu'yu etkileyecek mi, etkilemeyecek mi diye öfke çekiyordu bu. Ama Netanyahu yasa devam eden davalara etki etmeyecek diye bir açıklama yaptı. Eleştirileri teskin edecek mi bakalım, göreceğiz İsrail'de. Evet, bugün dikkat çekici, asıl belki dikkat çekici gelişme Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik stratejisi. Yaklaşık bir yıl oldu Donald Trump göreve geleli, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başladı ve özellikle dünya çapında aldığı tavırlar çok eleştirildi. Ne yapmaya çalıştığı bir türlü anlaşılamadı. Amerika'da müesses nizamla bir kavgaya tutuştu. Açık Rusya Gate üzerinden seçimleri Rusya'nın yardımıyla kazandığı iddiaları, Amerikan müesses nizamının Donald Trump'tan rahatsız olduğu, transatlantik hattında oluşan uçurumlar, ekonomi temelli daha izolasyonist bir politika mı izleyecek Donald Trump, izin verilecek mi? Bunlar çok tartışıldı aylardır. Ben de size haberleri aktarırken bu yorumları da aktarıyorum. Şimdi tabii ulusal güvenlik stratejimiz yok ki bizim diye sesleri yükseliyordu Amerika'dan. Nedir? Hani Orta Doğu'da müthiş bir güç boşluğu oluştu bu Arap isyanlarıyla. Amerika bölgedeki etkisi giderek azalan bir sürece girdi falan derken. Şimdi bakalım bugün bu yeni ulusal güvenlik stratejisi ne olacak? Bir de Türkiye'nin hedefe konulabileceği yolunda Türk medyasında haberler olduğunu belirtmek lazım. Türkiye'nin başına dert mi açılıyor? Bugün Habertürk yazarı Serdar Turgut da yer vermiş. Aynı zamanda Cansu Çamlıbel'in de analizi var aynı şekilde. McMaster'ı geçen hafta işlemiştik de size aktarmıştım. Ulusal güvenlik danışmanı Herbert Raymond McMaster, Türkiye ve Katar'ı geçmişte Suudi Arabistan böyle radikal İslamcılara yatırım yaparken şimdi bu hattı oluşturan iki ülke arasında saydı. Daha sonra sözlerini düzeltti ya, anlaşılma var diye, ama tabii akıllarda Müslüman kardeşlere yönelik Amerikan yönetimi adım mı atacak yoksa gibi sorular çıktı. Bir yönüyle bu Türkiye'yi ilgilendiren yönüyle, küresel açıdan bu yeni ulusal güvenlik stratejisinin unsurları fısıldanıyor Amerikalı üst düzey yetkililer tarafından. Rusya ve Çin'i Amerika'ya rakip ülkeler olarak ilan etmesi beklendiği söyleniyor. Amerika'nın gücü, güvenliği, refahına meydan okuyan siyasi rakipler diye nitelendirildiği anlaşılıyor. Bunlara karşı yeniden politikalarını gözden geçirmesinin yer aldığı belirtiliyor. Ama yine de rakiplerle yeni işbirliği olanakları, alanları bulmak gerektiği vurgulanıyor. Tabii muhtemelen eksen bittikten sonra gelecek bu ulusal güvenlik stratejisi. Biz de bu hafta işlemeye çalışacağız. Daha detaylı olarak Trump'ın yeni ulusal güvenlik stratejisinin ne manaya geliyor anlamaya çalışacağız. İklim değişikliği falan gibi unsurlar ise yokmuş. Geçmişte Obama yönetimi döneminde tabii daha trendti bu çevre meseleleri. O zaman vardı. Bakalım, daha detaylarını hakikaten bu hafta muhtemelen gündeme damgasını vuracak konulardan bir tanesi olacağını belirtelim. Evet, yine Türkiye'den gidersek, geçen hafta Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı da tanık sandalyesine geçip ifade vermişti kendi isteğiyle. FBI'ye yalan söylemediğini söylemişti. Reza Zarrab davası, İran'a yaptırımların delinmesi Halkbank aracılığıyla ve burada alınan komisyonlar, rüşvetler, Amerika'da bir süredir dava sürdüğü için biz de takip etmeye çalışıyoruz. Kendisi FBI'ye yalan söylemediğini, Zarrab'dan rüşvet istemediğini, almadığını söylemiş, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı Cuma günü. Türkiye tabii bu davayı hukuk değil siyasi dava olarak nitelendiriyor. Tabii Amerika'da siyasi dava bunlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de en son hafta sonunda Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions'a bir mektup yollamış. Bu davayla ilgili Fethullah Gülen cemaatini kastederek FETÖ mensubu hakim, savcı ve polis üçlüsünün ürettiği sahte ve hukuk dışı delillerle kirlettiği dava hukuki değildir iddiasında bulunmuş. Amerika'ya tepkilerini dile getirmiş. Evet, Türk-Amerikan ilişkileri boyutunu aktardım. Ulusal güvenlik stratejisinden hareketle bu Reza Zarrab davasını da etki etmesi bekleniyor. Küresel boyutta ise dikkat çekici telefon görüşmeleri olduğunu belirtelim. Bu Rusya ve Çin'in rakip ülkeler olarak nitelenmesi bekleniyordu. Öncesinde adeta bir flört hali var denebilir. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki yıllık basın toplantısının ardından telefon görüşmesine dair açıklamalar var. İlk başta yapılan açıklamada ikili ilişkilerdeki ivedi konular ve Kuzey Kore'yi görüştüler denilmişti. Bir de tabii Putin'in basın toplantısı sırasında Amerika'nın ekonomik göstergelerine atıf yapıp ne kadar iyi olduklarını belirtmesine Trump'ı memnun ettiği Beyaz Saray tarafından açıklanmış idi. Bir başka başlık da şu oldu. FBI, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, St. Petersburg'da bir terör eylemi planlayan şahısları tespit etmiş ve gözaltına alınmalarını sağlayacak bilgileri Ruslara iletmiş. Böyle bir işbirliği alanı açılmış vaziyette. IŞİD'le bağlantılı olduğundan şüphe edilen Yevgeni Yefimov tutuklanmış mahkeme kanalıyla. Bu sebepten ötürü de Putin'in teşekkürleri var Donald Trump'a. Yine aynı şekilde Kuzey Kore'de Rusya bize yardım edebilir. Bakın Trump, Çin bize yardım ediyor diyen bir Trump olduğunu belirtelim. Bir şekilde bu iki başkanın aslında Amerikan müesses nizamındaki rahatsızlıkları Rusya ile ilişkilerin değişme potansiyeli yüzünden onu aşmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Böyle bir şey var, gelişme olduğunu belirtelim. Tabii her alana yansımıyor bu. Ama işte Ukrayna'da da ortak zemin bulabiliriz diyen bir Amerika'nın Rusya Büyükelçisi John Huntsman olduğunu belirtelim. Bazı şeylerde mecburen tabii. Mesela Suriye sahasında mecburen, birazdan başlıklarını aktaracağım. Gelişmeler. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları var. Mesela Suriye'de Rusya ve İran sahada kazandı. Esad da kalacak, artık bunu kabul etmemiz lazım. Şubat sonu ortası gibi bu iş IŞİD'e karşı savaş biter gibi. Halbuki yani artık terör operasyonlarına döküldü. Zafer de ilan edildi. Geçen hafta başında Rusya Devlet Başkanı Suriye'ye de gitti. Konuşmuştuk Eksen'de. Macron tabii Fransa'yı da bu işin içine sokmaya çalışıyor ama Rusya'sız imkansız. Herkes Astana sürecine bakarken Rusya, İran ve Türkiye arasında Macron'un Suriye'deki durumu Rusya'sız düzeltmek imkansız vurgusu yapmasına da dikkat çekmek lazım bu uluslararası bilek güreşinde. Evet, Suriye'den bir takım başlıklar olduğunu belirtmek lazım. Orada da şimdi öncelikle bir Amerika ile Rusya arasında bir yeni Suriye ordusu geriliminden bahsetmek mümkün. Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında aralarında IŞİD'lilerin de olduğu yeni Suriye ordusu isimli bir silahlı gruba Amerikalıların eğitim verdiği ve Suriye ordusunun üzerine saldığı iddiaları var. Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklı 400'ü IŞİD'den 750 militanın bulunduğu ve Fetih el-Şam, yani Nusra cephesi, El-Kaide militanlarının kampta olduğu iddiasını dile getirmiş vaziyette. Rusya'ya karşı ve Suriye ordusuna karşı Amerika'nın sonuna kadar gittiği ve istikrarsızlaşma istediği, çünkü sahadaki gücünün azaldığı. Tabii burada Suriye Ulusal Kongresi toplanacak. Kürtler, en çok Suriyeli Kürtler Amerika'nın en çok işbirliği yaptığı ve Arap aşiretleri bölgede Washington'ın bir diken üstünde olduğu saptamaları olduğunu belirtmek lazım burada. Rusya kısmi çekilme de açıklamıştı Putin'in ağzından. Ama tabii Amerika ile bu işler teskin olmuyor, bunu belirtmek lazım. Geçen hafta bu açıklamalar geldikten sonra sahadan başka haberler de vardı. Kremlin'den Bağdadi'nin Suriye'de yakalandığı haberi gelmişti. Kremlin'den henüz bilmiyoruz, iddiaları doğrulayamayız haberi geldi bir de. Bir de Suriye'de Nusra cephesi, Nusra El-Kaide saflarının önemli Çeçen cihatçılarının öldürüldüğü haberleri var. Seyfullah Şişani ve Ömer Şişani'den sonra Selahattin Şişani'nin de İzzet Ordusu diye bir başka grup var. Onunla girdiği çatışmada Rus hava saldırısında öldürüldüğü belirtiliyor. Böyle bir Çeçen savaşçılar da yavaş yavaş öldürülüyormuş gibi bir izlenim, evet, elde edebiliyoruz. Evet. Evet. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıklamalarını olduğunu belirtelim. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin Humeymim'e gitmişti, onunla buluştular, daha sonra yaptığı açıklama. Cenevre'de sorunlar var, Cenevre süreci Astana süreci gibi rahat ilerlemiyor. Beşar Esad'a göre Suriye halkının görüşlerini bu muhalifler yansıtmadığı için bu sorunlar çıkıyor. Suriye hükümetine yönelik suçlamaların geçersiz olduğunu söyledi kendisi. Anlam taşımıyor dedi. Ulusal kongrenin farklı olmasını umduklarını, başlıkları kararlaştırdıklarını, her konunun tartışabileceğini ama yeni anayasa ve seçimlerin öncelikli olduğunu söyledi Suriye lideri. Savaşın bittiğini söylemek gerçekçi değil dedi. IŞİD'le sınırlı değil bu mücadele. El-Kaide var dedi. Amerikan destekli milisleri ise hain diye nitelendirdi. Bu dikkat çekici çünkü Suriye Kürtleri de var. Amerika'dan bolca silah ve destek, uluslararası destek alıyor YPG, bunu belirtmek lazım. El-Kaide ve Kürtlerle ilgili sıkıntıları işaret ediyor. Ki netekim geçen hafta Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Orgeneral Joseph Fotel ve Curtis Scaparotti'yi ağırlamıştı. Bir de Irak Genelkurmay Başkanı da katılmıştı. Bir dörtlü bir görüşmeydi. Osman Ganimi de vardı. Hemen arkasından Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Ankara'ya geldi. Acaba Türkiye epeydir dillendiriyor, bir gece ansızın gelebiliriz başlığı arada sırada tekrarlanıp duruyor. Ama bir türlü o bir gece gelmiyor. Afrin'e yönelik bir harekat olabilir mi? Şam'la bir işbirliği kurulabilir mi? Bu manada böyle hain diye nitelemelerde geldiyse eğer... programın ikinci yarısında Fehim Taştekin'e de soracağız Suriye Kürtlerinin ne yaptığı, Amerika'dan yana mı Rusya'dan mı ağırlıklarını koydukları, Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılıp katılmayacakları, bu manada Şam'dan nasıl göründüklerini soracağız Fehim Taştekin'e. Conflict Armament Research İngilizcesi. IŞİD'in silahlarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamış. Avrupa'da üretilip silahları izleyen bir kuruluş bu. Silahlı çatışmaları izleyen bir kuruluş. Son 3 yıldır Suriye ve Irak'ta, Avrupa'da üretilmiş, Amerika'da satılmış gelişmiş tank savar silahının IŞİD'in elinde bulunması. Silahlanma programının CIA'nin Esad'ı devirmek için bu programı nasıl uyguladığını da ortaya seren bir rapor bu aynı zamanda. Uluslararası hukuk profesörü Francis Boyle yorumlamış bu raporu. Aslında bu cihatçı grupları Amerika, Suudi Arabistan, Katar, Körfez'in krallıkları ve Türkiye yönetiminin hükümeti devireceğiz diye, Esad'ı devireceğiz diye nasıl silahlandırdıklarını, donattıklarını, mali destek sağladıklarını, her türlü desteği nasıl verdiklerini ortaya seriyor. Ve Rusya ve İran olmasaydı eğer hedeflerine ulaşacakları belirtiliyor burada. İşte Esad'ın işaret ettiği El-Kaideciler de bu silahları bolca alanlar zaten. Bir de Mattis'i aktarayım son olarak Suriye'yle bağlantılı olarak. Amerikan Savunma Bakanı Pentagon basın ofisini ziyaret etmiş, bir takım mesajlar vermiş. En dikkatimi çeken benim, IŞİD'le savaşın bittiğini söyleyenlere inanmayın, onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz, İttifakımıza karşı duramıyorlar, kaçıyorlar diye de bir ifade kullanmış. Cenevre'de bu iş sağlanacak, yani Cenevre'den bu iş çıkacak, diplomatların işi halletmesini bekliyoruz diyor. Tabii o Cenevre'ye ağırlık yapıyor, veriyor ama Rusya daha dengeli Astana ve Cenevre süreçlerini birleştirecek bir çaba içerisinde gidiyor. Şimdi tabii İran'ı da suçlamış. Nerede karmaşa varsa orada İran'ın elini görürsünüz diye Mattis. Bu ulusal güvenlik stratejisinde de İran başlığı söz konusu olacağı için İran vurgusu Trump açısından Suudi Arabistan ve İsrail ile birlikte İran'a karşı koalisyon oluşturma çabaları olduğunu biz biliyoruz. Oradan da Mattis'ten de bir çıkış gelmiş ama Amerikan müesses nizamı hakikaten İran'la savaş istiyor mu? Bu ayrı bir soru işareti. Çünkü eskisi gibi değil hiçbir şey. Herhalde bunu da hesaba katıyorlardır. İran'da ise eski Cumhurbaşkanı geçen sene 8 Ocak'ta ölmüştü. Ali Ekber Haşimi Rafsanjani, kızı Faize Haşimi konuşma yapmış. Demiş ki babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit ettiklerini söylemiş. Öldürüldüğü iddiaları gelmişti ama eceliyle öldüğü daha çok öne çıkmıştı. İşte devlet töreniyle gömülmüştü. Şimdi tabii orada da Ruhani'nin kazanması sürecinde etkili olduğu biliniyor Rafsanjani'nin. İran'ın muhafazakarlarına karşı bir liberal hat oluşturan bir şahsiyetti. Dikkat çekici bir iddia kızından gelmiş oldu. 10 kat fazla radyasyon tespit edildi. Acaba öldürüldü mü sorularını pekiştirecek bu çıkış. Evet, Irak'tan bir Türkiye'de ilgilendiren başlık verelim. Irak topraklarının tamamını baştan sona kat edecek yeni bir petrol boru hattı ağı planlıyormuş Bağdat'taki merkezi hükümet. Türkiye dahil komşu ülkelere petrolü taşıyacak. Tabii Kürdistan bölgesel yönetimindeki referandum sonrası bir tekrar tartışmalı bölgelerde Kerkük dahil merkezi federal hükümet kontrolü ele almıştı. Oradan taşınan petrolden Irak Kürt bölgesi faydalanıyordu. Şimdi işler değişti. Yeni hatta açılınca kapasite de artmış olacak. 208 milyon varil diye bakayım. Evet, 208 milyon varil ancak geçebiliyor. Halbuki yarısından fazlası gelemiyor deniyor. Toplam kapasite 553 milyon varilmiş. Evet, sadece 208 milyon varili kullanıyormuş. Irak'a yeni gelir. Evet. Evet, Amerika'dan birkaç başlığım var. Donald Trump yeşil kart uygulamasını hafta sonunda eleştirdi Amerika'da. Bir çekiliş yapıyorlar, insanlar seçiliyor. Ülkelerin bize en iyi vatandaşlarını vereceğini sanıyorsunuz. Hayır, bize en kötülerini veriyorlar. Kongre'ye göçmen zinciri ve çekilişle vize uygulamasını kaldırması ve onun yerine beceri temelli bir sistem getirmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz dedi. Tabii tartışmalar yarattı. O en parlak beyinleri Amerika'nın yıllardır aldığı söylenir ama bu çekiliş biraz daha farklı elbette. Meşhur yeşil kart çekilişi. Trump'ın özel savcı Rusya Gate skandalını soruşturan Mueller'i görevden almayı düşündüğü sessiz sedasız çalışıyor Mueller bu arada. Ne kadar kanıt çıkartabildi orası tartışmalı ama bu iddialar yoğunlaşmıştı. Trump bunlara yanıt verdi. Hayır, düşünmüyorum böyle bir şey diye Mueller'i görevden alma konusunda. Evet, Avrupa'dan başlıklara bakıyorum. Almanya'da büyük koalisyon görüşmeleri, çabaları devam ediyor. Jamaika koalisyonu, Kürt Demokratlar ve Yeşillerle mümkün olmadı Merkel'in Hristiyan Demokrat Sosyal Birlik partilerinin. Ama kardeş parti Bavyera'daki Hristiyan Sosyal Birlik kongresini yaptı. Horst Seehofer yeniden genel başkanlığa seçildi. Avusturya'da aşırı sağcı hükümet yeniden kuruldu. %32 oy almıştı. Muhafazakar Halk Partisi Sebastian Kurz Türkiye karşıtı politikalarıyla tanınıyor. Başbakan 31 yaşında en genç başbakan olacak. O Özgürlük Partisi ile aşırı sağcı bir koalisyon anlaşmasına ulaşmayı başardı. Sosyal Demokratlar ikinci çıkmıştı %26 ile ama Özgürlük Partisi de %26.9. Özgürlük Partisi de %26 aynı düzeyde oy almışlardı. Türkiye'yi eleştirmiş vaziyette eleştiriyorlar. Sebastian Kurz eleştiriyor. Türkiye'nin müzakerelerin AB'ye kesilmesi ve müttefikler aranacağı yolunda açıklama gelmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tepki göstermiş. Aşırı sağcılar gecikmeden bize saldırıyorlar diyor Türkiye Dışişleri Bakanlığı. Fransa'da Marsilya'da idari mahkeme radikalliği şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle kent merkezinde Es-Sunna isimli camiyi 6 aylığına kapatmış. Bu yeni OHAL tabii 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü terör saldırıları, İslamcı terörü hat safhaya çıkartması yeni önlemlere sevk etmişti Fransa hükümetine. Britanya'nın Lübnan'daki diplomatı büyükelçilikte çalışan Rebecca Dykes ölü bulunmuş Beyrut'un kuzeydoğusundaki Metn bölgesinde otoyol kenarında soruşturma devam ediyormuş. Öyle bir bilgi var. Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Türkiye'nin tapusu olan Cumhuriyet'in tapusu olan Lozan'ı tartışmaya açmayı vurgulayan bir Yunan Atina ziyareti yapmıştı. Batı Trakya Türkleri, Müslümanların müftülerini seçimle gelmesi konusunu gündeme getirmişti bu bağlamda. Tsipras, Alexis Tsipras Yunanistan Başbakanı bu konuyu çözmeleri gerektiğini söylemiş. Türk azınlığın büyük kısmının atanan müftüleri tanımadığını belirterek Avrupa'dan da böyle başlıklar var. Kuzey Kore'ye bakıyorum. Tillerson'ın açıklamaları vardı. Ön koşulsuz görüşürüz Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konusunda bir çıkışta dikkat çekiciydi ama pek de arkası gelmemiş gözüküyor. Bakıyorum Pakistan'da saldırılar olduğunu görüyorum. Kiliseye dün 5 kişinin öldüğü Belucistan eyaletinde güneybatıda bir saldırı var Keta kentinde. Latin Amerika'dan da Honduras'ta devlet başkanı Hernandez yeniden seçilmiş 26 Kasım'da. Elektrikler kesilmişti, 5 puan gerideydi, pat diye Hernandez kazanıverdi. Dolayısıyla muhalefet sokaklara aktı. Yatışacak mı Honduras? Muhalefet lideri Salvador Nasralla öndeydi, solcular yani. Şili'de de devlet başkanlığı seçimlerini Pinera kazandı. Bir dönem daha seçildi. %48'e kalmış yalnız katılım. Oyların %54'ünü almış sağcı milyarder. Efendim bir ara verelim. Indira'dan Tournier dans la vide dinleyelim. Az sonra Fehim Taştekin'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Il était bon, le temps basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le lapin. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans. Je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. On ne nourrit pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Tu me fais tourner dans la vie.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar arkadaşımız Fehim Taştekin var. Hoş geldin yayınımıza Fehim.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Fehim, o kadar karmaşık bir tablo var ki Orta Doğu'ya bakınca. Yani 2017'nin başında işte Halep'in nihayet temizlenmesiyle başlanmıştı. Bu yıl içerisinde her şey çorbaya döndü. Ne piştiğini anlayamadığımız müthiş bir kakofoni var. Şimdi Rusya'nın belirlediği bir resim, belirleyici olduğu giderek bir resim olduğu aşikar. Putin'in Suriye ziyareti geçen haftaki bunu sergilemek içindi belki. Amerikan yönetiminin ne yapacağını biraz şaşırdığı anlaşılıyor. Şimdi ulusal güvenlik stratejisi de bugün açıklıyorlar ama EİD donatı bir şekilde devam ettiriyor. Pentagon Suriye Kürtleriyle hareket etmek konusunda ısrarcı gözüküyorlar. Mattis çıkıyor, savaş bitmedi daha. Bitenler bitti diyenlere inanmayın diyor. En son Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad çıktı. El-Kaide var daha dedi esas terörle mücadele için. Amerikan destekli milisleri de hain diye nitelendirdi. Şimdi tabii buradan nereye gidecek herkesin kafası biraz karıştı iyice. Kim nerede saf tutuyor, kim bundan sonra kiminle nasıl bir ortaklık tesis edebilir? Sen baktığın zaman genel olarak bütün bu çorbayı nasıl anlamlandırıyorsunuz? Önce oradan başlayalım, sonra Afrin'e geleceğim. Başka meselelere, Suriye Kürtlerinin pozisyonuna geleceğim ama önce bu, şu resmi nasıl tanımlıyorsun sen?
Bu girişten sonra telefonu bırakıp kaçmam gerekiyor.
Vallahi öyle, hakikaten öyle. Halimiz böyle.
Ama kaçamayacağım galiba.
Evet.
Esasen Halep'ten bahsettin. Suriye krizinin devamı şeklinde nitelendirebileceğimiz bir gelişmeler dizini var. Bunların hepsi Suriye'de bir oyun oynanıyordu. Bu Orta Doğu düzeniyle alakalıydı. Yani Suriye'de sadece Beşar Esad'ı devirmek meselesi değil. Hı hı. Yeni bir design operasyonuydu ve bu operasyon başarılı olamadı. O yüzden Suriye krizinin devamı olan başka bir krizle karşı karşıyayız. Orada tutmayan hesapları başka alanlarda tutturmak için bir takım müdahale alanları ve kriz noktaları yaratılıyor. Kudüs bundan ayrı mı? Değil. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman bir tarafta tabii ki İran'ın Rusya ile birlikte, Suriye ile birlikte, tabii Hizbullah'la birlikte Amerikan düzeni dışında kazanan bir tarafta durduklarını görüyoruz. Bunun karşısında tabii ki İsrail var. Suriye'de çok farklı beklentiler içerisindeyken birdenbire Suriye üzerinden güçlenen ve işte gözünü işgal altındaki başka topraklara da, gözünü dikme demeyelim de o işgal altındaki topraklarla da ilgilenmeye çalışan daha güçlü direniş unsurları var. Suudi Arabistan her şeyden önce İran'ın bu Orta Doğu bölgesinde kazandığı güçten dolayı son derece rahatsız ve birinci önceliği, yani Kudüs'ü de unutup Filistin davasını da unutup birinci önceliğini İran'a veren bir Suudi Arabistan var. Bu veriler tabii ki Trump yönetiminin dış politika tercihleriyle de örtüşüyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu histerik İran karşıtlığı Trump yönetiminde pekala üzerine yatırım yapabileceği bir dış politika zemini. Haliyle Yemen işte İran'a bir yanıt olarak görülen bir cephe haline dönüştürüldü. İsrail'le Trump yönetimi burayı, bu savaşı desteklemeye devam edecek. Tam bu arada yani İran öncelikli hale gelirken işte burada ortaklık Suudi Arabistan'la İsrail arasında şekilleniyor. Çünkü İran karşıtlığında buluşuyorlar. Ortaklığı ilerletmenin şartı nedir? Filistin'dir. Filistin meselesinde yeni bir yol haritası çizmektir. Bu tabii ki Trump'ın da çok istediği bir şey. İsrail'in de istediği bir şey. Ve Suudi Arabistan İsrail'le farklı gözlenerek bir ortaklık geliştirdi. Önce bunun için tabii ki Yemen Savaşı'ndan kurtulmaları lazım. Orada bir takım şeyler denediler. Abdullah Salih'i onun Husilerle kurduğu ittifakı bozmaya çalıştılar. O olmadı çünkü Salih öldürüldü gitti. Bu arada işte İsrail'le kurdukları ortaklıkla bağlantılı olarak da Kudüs'ün Filistinler namına gözden çıkarıldığı yeni bir müzakerelerde yeni bir çıta belirleyecek olan yeni bir durumu ortaya koydular. Bunun yani genel çerçevesi dediğim gibi Suriye'de ve Irak'ta kaybetmiş olan Amerikan ve bölgesel müttefiklerinin oyunu yeniden kurgulaması, yine İran'ı burada bir karşıtlık olarak konuşlandırıp, bir düşman olarak konuşlandırıp Orta Doğu'da yeniden bir müdahale zemini bulma. Ama beri tarafta yani bunlar tek başlarına bu oyunu oynarken karşılarında yeni bir karşı ağırlık beliriyor. Orada da Rusya var.
Evet. Orada Rusya hemen var. Türkiye'yi nereye, burada nereye koymakla. İşte, o kadar çetrefilli duruyor ki Türkiye burada şimdi. Yani Astana'dan falan bahsediyoruz da biraz şimdi Kudüs'le de birlikte hani sanki tekrardan bir Türkiye uluslararası planda Arap Müslüman alemin hani öyle de bir görünüm de çıktı. Hani İran'a da belki Türkiye kalkan olacakmış gibi, hani tonuna bakarsan retoriğin sanki öyle olacakmış gibi, ama hakiki mi, bunun altı dolu mu acaba?
Dolu değil. Yani kuşkusuz Erdoğan'ın şu koşullarda İsrail'le ilişkileri normalleştirdiği, Mavi Marmara davasını 20 milyon dolara sattığı diyelim. Bu ağırlığına gidiyor ama bu böyle. Hatta Mavi Marmara için bana mı sordunuz diye azarladı. Bir yeni bir dönemden sonra bu şekilde İsrail'i hedef almasının çok temel nedeni elbette Filistin davası değil. Amerika'da Türkiye'yi rahatsız eden, daha doğrusu Erdoğan'ı rahatsız eden Zarrab davası ve YPG'ye silah yardımlarının devam etmesi. Bu iki mesele. YPG'yi de boş verin. Yani o da işin başka bir boyutu. Yani ama asıl mesele Zarrab dosyası ve bakanların da isminin geçtiği ve bir aşama sonrasında da işin Erdoğan'a geleceği bir süreç var. Bu öfke şu anda doğrudan Amerika'yı bunlarla çok fazlasıyla şey yapamıyor. Yani Amerika ile ilişkileri kesme ya da Amerika ile ilişkilere zarar verme anlamında daha ileri adım atamıyor, ama Filistin meselesini bayraklaştırarak birkaç şey yapıyor. Bir, Amerika'ya bu anlamda bir yanıt veriyor. Daha kitlesel bir destek alabileceği bir retorik kullanıyor. Zarrab davasının içeriye yansımalarını, Manadası skandalların içeriye yansımalarını ve bunların konuşulmasını da ötelemiş oluyor. Dikkat edersen dünyada Erdoğan'dan başka hiçbir lider meydan dolaşıp Kudüs meselesini konuşmuyor. Yani Erdoğan'ın buna ihtiyacı var. İçeride başka meseleleri örtmek için. Ve tabii ki Suriye konusunda çark ediyor, sürekli etmek zorunda kalıyor. İslam dünyası bu muydu Erdoğan, bu muydu Türkiye şeklinde sorgulama içerisinde. Özellikle Sünni dünyanın bayraktarlığına soyunup arkasından da Rusya ile birlikte yeni bir başka bir çözüm sürecine girmiş olmak şu ana kadar desteklediği, ümit verdiği birçok kesimi hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden Kudüs meselesini bırakarak onların da gönlünde yeniden bir imaj operasyonu gerçekleştirmiş oluyor.
Peki yani Filistin meselesi, bu Filistin ki, dışında Kürtlerle ilgili resmi nasıl anlamlandırmak lazım? Şu açıdan soruyorum. Şimdi bir kere bir gece ansızın gelebiliriz retoriği bir süredir zaten devam ediyor. O gece gelmiyor ama bu konuda Rusya geçit vermeden bunun yapılabilmesinin mümkün olmadığını herkes biliyor. Bir yandan Ulusal Diyalog Kongresi toplanacak. Hani bir de şimdi Kürtlerin koz olarak nitelendirildiği bir resim vardı ortada. Hem Amerikalıların desteğini alıyorlar hem de Rusya ile ilişkileri geliştirdiklerini biz görüyoruz. Türkiye'nin bir de yeni bir yandan bir Afrin'e girebileceğinden söz ediliyor. Bir yandan da yeni bir barış süreci başlatabileceğinden söz ediyor. Şimdi o resim de o kadar çorba gibi ki, yani onun içinden de çıkmak mümkün değil. Sen Almanitör'de bir yazı yazdın en son Kürtlerin diyalog kongresine katılımı konusunda. Bu biraz kafamızı açıcı unsurlar mı, işaretler mi veriyor o yazıda bahsettiğin yani bilgiler?
Şimdi Türkiye'nin zorlandığı bir şey var. Yani Rusya'da onun görülmesini istiyor. Yani Kürtlerle Türkiye'nin Erdoğan istediği şekilde bir çatışmaya girmek bölgede hem Amerika, hem Rusya'nın, hem İran'ın, hem de Türkiye'nin, hem de Suriye'nin istemediği şekilde Amerika'nın orada daha fazla kalıcı hale gelmesine yardımcı olur. Yani Rusya bunun Erdoğan tarafından görülmesini istiyor. Kürtlerle bir uzlaşma zemini sorunun çatışma değil de barışçı bir şekilde çözüm açısından son derece önemli. Şimdi tabii ki bunu söylerken de Kürtlere de bak yani bizimle anlaşmazsan yukarıda Türkiye var. Yani hı hı. Türkiye sopasını da göstermeye çalışıyor. Bunu aynı şekilde Suriye'de yapmaya çalışıyor ama herkes burada iki kart gösteriyor. Bir, yani Kürtlerle uzlaşabiliriz, uzlaşmalıyız. İki, Kürtlerle uzlaşmazsak işte Amerika bölgeye hakim olur. Bunu da görmeniz lazım. İkinci kart da yani eğer bizimle çalışmazsan burada işte Türkiye seni ya da aşağıdan yeni İran'ın desteklediği unsurlar ve Suriye ordusu ile birlikte burada seni yok eden yeni bir tablo ortaya çıkar. Şimdi ama gerçeğe dönelim. Yani burada herkesin çıkmazları var. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani Kürtlerle savaş bir kolay değil. Yani Kürtlerin bir savunma kapasitesi ve direniş kapasitesi var. Bu zaten böyle olmasaydı Amerika bunlarla ortaklık tesis etmezdi. Yani daha istikrarlı bir ortaklık vaat ediyor Amerika açısından. Yani Özgür Suriye Ordusu vesaire bunlarla kıyaslandığında hiçbir anlamı olmayan yapılardı onlar. Bu Amerika'nın desteği de herkese Suriye'de ve daha Orta Doğu'da Amerika her zaman olmak isteyecektir. Bu yeni bir kanal. Yani Kürtler bu ortaklığı onlara sunduğunda Amerika fikrini değiştirdi ve evet biz burada eğer Suriye'yi şekillendirmek istiyorsak buradan yol alabiliriz dediler ve YPG'yi desteklediler. Bu destek de sürecek. Yani baktığımız zaman konuşuyoruz. İşte hem Amerikalı komutanların demeçleri var hem de içeriden Amerikalı komutanlarla oturup müzakereler yapan YPG'lilerle ben defalarca konuştum. Konuşmaya devam ediyorum. Onların da edindiği izlenim ya da konuşmalarını çıkardıkları sonuç Amerikan desteği burada devam edecek. Nereye kadar? Bir çözüm bulunacağı kadar. Bu çözüm nedir? İşte Türkiye bu çözümü istemiyor. Şimdi burada tuhaf bir durum da var. Yani Rusya çözüm istiyor. Kürtlere bir şekilde özellik ya da başka bir formda bir şeyler verilmesi karşılığında çözüm. Bunu istiyor Rusya. Amerika da şu anda görünürde bunu istiyor. Çünkü çözümden kasıt o mevcut yapının, şu anki hazırlanmış yapının hukuki bir statüye dönüştürülmesi. Yani fiili özelliğin hukuki bir çerçeveye kavuşması. Amerika da şu anda bunu istiyor gözüküyor. Bunun dışında tabii Amerika'nın başka istekleri de var. Yani mesela buradaki orduyu İranlı unsurlara karşı kullanmak vesaire gibi. Yani İran'ın nüfuzunu orada engellemek gibi ama o hikaye yürümeyecek. Bunun herkes farkında. Çünkü Suriye ordusu çok hızlı hareket etti. Rusya'nın desteğiyle, İran desteğiyle o planları biraz başarısızla uğrattılar. Ve karşı taraftan Irak ordusu geldi. Sınırda buluşma son derece önemliydi. Ve en sonunda Irak ordusuyla YPG anlaştılar sınırı kontrolünü birlikte yapmak üzere. Bu da gösteriyor ki Amerika'nın öcü olarak gösterdiği Haçlı Şabi ya da Suriye tarafında İran desteklediği gruplar bu sahadan böyle kolay kolay yok edilemezler. Hı hı. O yüzden işbirliği daha fazla kan akıtılmaması için önemli. Şimdi bu çözümü istemeyen Türkiye var. Yani Türkiye'nin seçenekleri de sınırlı. Şimdi yani silahlı bir müdahale Rusya'nın istediği bir şey değil. Çünkü bunu idare etmek ve buradan sonuç almak mümkün değil. Hı hı. Ve Türkiye de bunu istiyor mu? Yani bu kadar büyük bir savaşı göze alabilir mi? Bunu da sormak gerekir. Çünkü yani bir başka ülkenin topraklarına girmiş olacaklar. Ve burada farklı karşı mekanizmalar da devreye girecek. Sadece Kürtler değil o bölgede başka unsurlar da var. Suriye herkese bunu istemiyor. Yani Suriye Kürtlerle
ama bugün Suriyeli Kürtleri ima edecek şekilde hain nitelemesi var Beşar Esad'ın.
Çünkü Kürtleri kendi tabirlerince Kürtleri masaya ve yola getirmek istiyorlar. Hı hı. Yani artan oranda Kürtlerin Amerika ile kurduğu ortaklık Şam'da bir ihanet olarak değerlendiriliyor ve bunu çözmeleri lazım. Bir baskı formülasyonudur bu bana göre.
Türkiye ile hareket edebilirler mi bu bağlamda Şam'da? Bunu epeydir yani, bunu konuşuyoruz. Ben Türkiye, pek bu kanaatta değilim ama bunun dile getirenler
Türkiye
var.
Türkiye ile ortak hareket edemezler. Hı hı. Ama Türkiye ile belli noktalarda Kürtlerin tehdidi hissetmesini sağlayacak bir takım esneklikler gösterebilirler. Hı hı. Ama bu Şam yönetiminin Suriye genelinde Türkiye ile büyük bir işbirliği yapma iradesi olduğu anlamına gelmez. Hı hı. Şu andaki işbirliğinin çerçevesi, yani daha fazla bu iş uzamadan özellikle İdlib'de El-Kaide'nin
bir şekilde
yok edilmesi ve Kürtlerle ilgili meseleyi Şam yönetimi kendi kapasitesiyle çözmek istiyor. Yani bunu ben Şam'da birçok kişiyle konuşmuştum en son gittiğimde. Hı hı. Elbette Amerika ile ortaklık onları kızdırmış durumda ama bir tarafta da son derece gerçekçi, real bir yaklaşımda görmeniz mümkün. Bunu çok açıkça söylemiyorlar ama siyasi değerlendirmelerde. Yani hatta bir bazı yetkilisi bana açıkça Kürtler çok önemli bir şey başardı. Biz bunun üzerinde çalışmalıyız dedi. Yani Suriye'nin geleceğini eğer yeniden şekillendirmek istiyorsak bu önemli bir veridir ve bu burada çok böyle tepkisel olmamak gerekir gibi bir söz etmişti. Bazı önemli isimlerinden birisi. Hı hı. Şimdi ancak mesele kolay değil tabii. Yani 50 bin kişilik bir silahlı güçten bahsediyorsunuz, Amerika'nın orada üstlerinden bahsediyorsunuz, evet, vesaire. Bütün bunlar bir taraftan tehdidin bir caydırıcı ve işte hani daha uzlaşmayı zorlayan bir mekanizma olarak tehdit unsurunun devreye sokulduğunu görüyoruz. Bir taraftan da arka planda Rusya aracılığıyla da bu işi müzakereyle çözmenin yollarının arandığını görüyoruz. Şimdi Rusya burada tabii ki Şam'la bağlantısız bir şekilde değil, Şam'la koordineli bir şekilde çalışıyor. Yani şöyle unutmayalım, resmedildiği gibi değil yani. İşte Putin ne derse Şam'da olur. Hayır, böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Putin de bütün gücüne rağmen Şam'ın hassasiyetlerini gözeterek, paslaşarak yol almaya çalışıyor. Yani en son bir fotoğraftan hareketle yeminim üstünde işte Esad'ın durdurulduğu bir karşılama şeyinde ondan hareketle işte patron kimmiş. Bu böyle ufak şeylerden büyük sonuçlar çıkarılamaz. Anlatabildim mi? Evet, Suriye'deki siyaseti bilmemekten kaynaklanıyor. Suriye'deki establishment'ın nasıl çalıştığını anlamamaktan kaynaklanıyor. Ben Rusya'nın burada her şeyi koordineli yaptığı. Tabii ki Suriye'yi de bir şeylere zorluyor. Yani o da bir vaka. Yani Suriye'nin de bir şeyleri kabul etmesi için elinden geleni yapıyor ama bu, ben burada bir anayasa hazırladım, burada Kürtlere özellik verdim, İşte bunu kabul edeceksin şeklinde bir anlayış değil bu. Rusya'nın Orta Doğu politikası son derece ilginçtir. Yani her zaman köşeli olmaktan uzak, daha esnek, daha likit bir dış politika izler. Bu Suriye için de geçerli olmuştur. Bakın şimdi İsrail konusunda da öyledir. Yani Filistinlere Rusya'nın desteği her zaman açıktır. Ama bir tarafta İsrail'le de her zaman diyalog içerisinde olmuş bir ülkedir. Yani bunu İsrailler de kabul ederler. Rusya da bunu söylemekten çekinmez. Şimdi mesela en son Kudüs konusunda tamam, Trump'ı kınıyoruz ama Erdoğan'ın da çıkışlarını desteklemiyoruz.
Evet.
Bu tipik bir Rusya'nın Orta Doğu politikasının yansımasıdır. Şimdi buraya baktığımızda Rusya şunu görüyor, yani Kürtlere bir şey vermeden bu meseleyi çözemeyiz. Bunu görüyor. Bunun için anayasal bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Bunun için Kürtleri Soçi'ye götürmeye çalışıyor. Bir formül bulmak üzereler. Yani burada PYD'nin orada kendi bayrağıyla gidip masaya oturması ya da PYD eş başkanlarının gidip masaya oturması değil. Kürtler de bunun farkındalar. Daha geniş, yani Arapları da, Kürtleri, Süryanileri, Aşurileri, işte Çeçenleri, orada Çerkesler var az da olsa, Çerkesleri kapsayan, Ermeniler var, onları kapsayan büyük bir heyetten bahsediyorlar. Hı hı. Böyle bir heyete Türkiye ben bu heyeti istemiyorum diye sonuna kadar diretemez. Yani onun içerisinde çok sayıda unsur var, çok farklı etnik ve dini gruplar var. Ve tabii ki içinde oranın aktörleri olan PYD'liler de var ama kimse ben PYD şapkasıyla gideceğim, masaya oturacağım, kendimi kabul ettireceğim şeklinde bir şey anlayış içerisinde değil. Ben başından beri bunu konuşuyorum. Yani hiç kimse bunu zaten böyle sunmadı. Rusya da bunu Türkiye'nin de kabul edeceği bir formülasyon olarak anladığım kadarıyla Erdoğan'a anlattı ve Erdoğan da yani buna çok fazla itiraz edemez etmedi.
Evet. Süremi evet. Bu konular o kadar uzun, daha da konuşacağız, seni daha rahatsız edeceğiz. Süremi çok açtım hatta haberlerden çalıyorum.
Farkındayım. Ben çok, kaçmaktan bahsederken.
Çok teşekkür ediyoruz Fehim Taştekin'e. Tekrar arayacağız Fehim seni. Muhakkak karşılıklı bu işleri konuşacağız daha uzun uzun. Çok teşekkürler.
Rica ederim, sağ ol, hoşçakal.
Evet, haftayı şarkısı tamamlıyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.